Doktor Ekrem Buray ikinci stüdyomuza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün İstanbul depremlerini konuşacağız. Aslında sadece İstanbul depremi değil, Osmanlı coğrafyasında deprem ve depreme karşı yapılanları konuşacağız. Ama tabii İstanbul merkezde olduğumuz için İstanbul'un fethiyle birlikte yeni bir coğrafyayla tanışıyor Osmanlılar. Ve bu coğrafya işte iki ayrı kıta var, boğaz var, girintili çıkıntılı kuzeyi orman, farklı bir iklimi var, adaları var. Bütün bunlarla birlikte ara ara da sarsıntısı var.
Evet. Şimdi bizim yaşadığımız memleket deprem kuşağında, modern tabirle. Dolayısıyla eskiden de böyleydi. Osmanlı topraklarının ekserisi deprem kuşağında, zelzele kuşağında yer alan yerlerdir. Ve Osmanlılardan önce de zaten burada öyle merkezler var ki tarih boyu her zaman sarsılmış. Denizli, Erzincan, Anadolu'nun belli İzmir,
Bursa
buralarda çok sarsıntılar olmuş. Bu sarsıntılardan dolayı hatta tarih öncesinde şehirlerin yerlerinin değiştiğini, nehirlerin yerlerinin değiştiğini, deniz kenarındaki şehirlerin denizin içine gittiğini, bazılarının denize gömüldüğünü bunları biliyoruz. Osmanlılar zamanında da bu zelzeleler elbette ki devam etmiş. İstanbul bu bakımdan ayrıca bir ehemmiyete sahip. Sizin de işaret ettiğiniz gibi konumu itibariyle, topografyası itibariyle hem zelzele kuşağında hem zelzeleye çok müsait ve zelzele sonrası tedbirleri almaya da ve öncesi ve sonrası tedbiri almaya da çok elverişli bir yer değil. Ondan dolayı İstanbul'da yaşanan zelzeleler hem nüfus çokluğu sebebiyle hem buranın başşehir olması sebebiyle çok hissedilmiş ve çok menfi neticeler doğurmuş.
Şimdi adım adım gidelim. Bir kere tarihe mal olmuş depremler var. Onlar işte kıyamet diye adlandırılmış.
Evet.
Bu herhalde halkın yakıştırması değil mi?
Kıyamet-i Sugra, küçük kıyamet diye adlandırılan iki tane zelzele vardır. Bunlardan bir tanesi Sultan Bayezid zamanında olmuş. Sultan Bayezid'in saltanatı zamanında son yıllarına doğru olmuş. Bu Fatih Sultan Mehmet'in oğlu.
Evet, yani İstanbul'un fethinden
az
sonra,
bir zaman sonra. Yani az derken gene bir 50 sene var ama aradaki ufak tefek sarsıntılar tabii bunları bilmek çok mümkün değil. Ancak kroniklerde geçmişse, dolayısıyla bina ve can kaybına sebep olmuşsa zaten kroniklere geçiyor, tarihlere geçiyor. O zaman biz bilebiliyoruz. Öyle çok kayda değer zelzeleler yok. Ama bu küçük kıyamet denilen zelzele hakikaten İstanbul'a çok büyük zarar vermiş ve İstanbul'un mimari yapısını temelinden değiştirmiş. Bu zelzelenin merkezinin İstanbul olduğu zannedilmiyor. Muhtemelen İzmit Körfezi'ydi. Nitekim o zamanki kroniklerde Karamürsel'in sular altında kaldığı, İzmit mahkeme binasının sular altında kaldığı, burada çok insanın öldüğü söyleniyor. Fakat damgayı İstanbul'a vurmuş. Niçin? Her ne kadar zelzelenin merkezi İzmit Körfezi olsa da o zaman oralarda çok fazla insan yaşamıyor. Dolayısıyla kayda değer bir zarar da hasıl olmamış.
Kayıp neredeyse.
Daha az. Ama İstanbul'da insan sayısı fazla ve İstanbul'a tesiri daha fazla olmuş, hissedilen tesiri. Onun için burası bir İstanbul, bu bir İstanbul depremi olarak anılır. Aslında İstanbul depremi değildir.
İstanbul'u etkilemiş bir depremdir.
Evet. Bu zelzele, Kıyamet-i Sugra denilen bu zelzele, İstanbul o zamana kadar taş binalarla meskun bir şehir. Bizans'ın mimari stili taştır. İstanbul'un etrafında taş ocakları var. Bu taş ocaklarından getirilmiş yumuşak taşlarla Roma'da olduğu gibi klasik Roma geleneğini devam ettirerek, Yunan, İran geleneğini devam ettirerek
oyularak,
evet, oyuluyor.
Küçük
şekiller veriliyor ve binalar bu şekilde yapılıyor. Tabii binalar çok yüksek binalar olduğu düşünülmesin ama taş binalar.
Çok değilse de yine de 2-2,5 katlı yerleşim yerleri ve belki biraz daha yüksek mabetlerden bahsediliyor.
Mabetler var, evet. Bu zelzelede mesela Bizans zelzelelerinde daha önce bir hayli tahribatın yaşandığını, çok kişinin öldüğünü, mabetlerin kubbesinin çöktüğünü biliyoruz. Ama bunlar hakkında çok tafsilatlı malumata sahip değiliz. Bizans kronikleri bahsediyor bunlardan. Bizans tarihçileri bahsediyor.
Hatta bunlardan birinin Latin istilası sırasında olduğunu
cereyan ettiği anlatılıyor. Evet. Şimdi bu küçük kıyametin neticesinde İstanbul'da çok bina yıkılmıştır. O zaman İstanbul nüfusu çok fazla değil. Yani İstanbul fethedildiğinde zaten çok az kişi yaşıyordu. Sultan Fatih ve Sultan Bayezid zamanında Anadolu'dan çok kişi getirilip yerleştirildi. İstanbul'un nüfusu öncekinin birkaç misli arttı. Ama yine sonraki yıllarki gibi değildi. Bu zelzelede kaç kişinin öldüğünü bilmiyoruz. Binaların çoğu yıkıldığına göre İstanbul'da bir hayli can kaybı olduğu tahmin edilebilir. Taş binalar. Zaten Türkler İstanbul'u fethettikleri zaman Latinlerden kalma bir harabiyet vardı. Mabetler, kamu binalarının çoğu harap haldeydi. Mahalleler keza öyleydi. Bu küçük kıyametten sonra İstanbul'un mimari stili değiştirilmiştir. O zamana kadar taş olan mimarisi ahşaba dönüştürülmüştür.
Burada bir milat aslında Osmanlı.
Evet, evet. Mühim bir milattır. Şimdi zaten İstanbul Anadolu şehirlerinde ahşap mimari yaygındır. Bunun sebebi ahşap mimarinin yapılmasının kolay. Malzemesinin ucuz ve kolay getirilir olması, ustalarının bol bulunması, zelzeleye mukavemetli olması gibi ve sıhhi olması gibi çok çeşitli sebepler var. Taş mimari Anadolu'da çok yaygın değildir. Ancak ahşabın kıt olduğu yerlerde kerpiç veya taş varsa taş mimariye rastlanır ki o da Doğu ve Güneydoğu'da belli merkezler, Ahlat gibi, Bitlis gibi, Mardin gibi yerlerde mümkün. O Diyarbakır gibi. Onun dışında ağacı bol olan yerlerde Anadolu'nun diğer yerleri o zaman orman bakımından çok güçlüydü. Ahşap kullanılıyordu. İstanbul'da da bu küçük kıyametten sonra dediler ki biz artık bu taş mimariyi terk edelim, yeni ahşap mimariye geçelim. Çünkü taş yıkıldığı zaman hem masraflı, yapılması zor, taşların taşınması zor, pahalı. Hem de yıkıldığı zaman çok daha öldürücü oluyor. Peki ahşabın tehlikesi yok mu? Var. Yangın. Yangın riski var. Taşta o yok.
İki büyük felaketi var İstanbul'un.
Yangın ve zelzele. Evet. Evet. Sel mesela çok olmamış. İstanbul'da çok fazla sele imkan verecek yağış olmadığı için, dereler olmadığı için, etrafta deniz olduğu için belki bu pek olmamış. Ama yangın ve zelzele çok. Ama ahşabın, yangının riski arızidir. Yani insan yangından kurtulabilir. Yangını çıkaran insandır. Kaçabilir. O anda kendini kurtarabilir.
Söndürebilir.
Bir çaba gerekse. Ama yangın böyle şey, zelzele böyle değil. Zelzele kendisi yapacağını yapar. İnsanları gafil avlar. Telafisi mümkün değildir. O zaman ehveni şerreğin ihtiyar olunur kaidesince. Daha ehven olanı tercih edilmiş ve İstanbul'un bütün mimari stili ahşaba dönüştürülmüş. Tabii bu birinci sebep. İkinci sebep ise İstanbul'un etrafının ormanlarla kaplı olması. İstanbul'un üst tarafı, Karadeniz kenarı kesif ormanlarla kaplıdır ve bu ormanlar ta Sinop'a kadar devam eder. Bütün batı Karadeniz sahilleri ormanlarla kaplıdır, hala da öyledir. Bu ormanlar İstanbul'un mimarisinde kullanılmış ve yakacağında kullanılmış ağaçları üretmiştir. İstanbul, Sultan Bayezid'den sonra Anadolu'dan getirilen ustalarla, ki bunların bir kısmı gayrimüslim, bir kısmı Müslüman ustalardır, kısa bir zaman içinde yeniden inşa edilmiştir. Yani moda tabirle ya zelzelenin yaraları bir miktar olsun sarılmıştır ve yepyeni bir İstanbul ortaya çıkmıştır.
Bu yeni İstanbul'da ahşap ev çoğunlukta dediniz. Evet. Ve bunun da aslında tabii ki işlemeciliği çok güzel, ustalığınızı gösterebiliyorsunuz. Taşta da var tabii ama belki çok alışık olmadığı için Osmanlı ustaları taş yerine ahşabı tercih etmiş. Ama bundan ziyade bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış.
Birinci sebebi mecburiyettir. Yani zelzeleden kaçınmak için bu iş yapılmıştır. Bunda şüphe yok. Anadolu'da da böyledir. Ama dediğim gibi ucuzluk ve malzemenin kolay bulunması, buna mukabil taşın zorluğu, taşınma zorluğu ve pahalı olması da bunda rol oynamıştır.
Peki gelelim basında da yer alan bir başlığa. Osmanlı'nın depreme karşı bulunduğu yeri koruyamak, özellikle de İstanbul'da bu küçük kıyametten sonra bir takım kuyuların açıldığı ve yerin altında biriken gazın yukarı çıkmasına müsaade edilerek İstanbul'da sonra olabilecek depremlerin önüne geçilme çabasının içinde olduğu ifade ediyor II. Beyazıt Han için. Şimdi şunu soralım bir kere, bu nasıl bir bilimsel araştırmayla ortaya konmuş? Şimdi düşünüyorum bunu, şimdi de mesela büyük depremlerden önce topraktan ya da eğer deniz ise orası ya da gölse bir gaz çıkışının olduğu ifade ediliyor. Evet. Şimdi biraz da burada Osmanlı'nın depreme bilimsel bakış açısını görelim istiyorum.
Evet. Şimdi küçük kıyamette İstanbul'da yapılmış olan büyük mabetler yıkıldı. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu Fatih Camii yıkıldı. Eyüp Camii yıkıldı. Sultan Bayezid daha henüz camiyi yaptırmamıştı. Şimdi bu iki büyük caminin yıkılması enteresan. Fatih Camii'nin yerinde Havariyun Kilisesi vardı. O Havariyun Kilisesi daha önce bir zelzelede yıkılmıştı. Demek ki
yani orası bir harabeydi. Harabeydi. Fatih Camii'nin harabeydi. Bulunduğu yer.
Demek ki tepelerde bile İstanbul'un deprem riski yüksek. Şimdi bu nazara alınınca çok sonradan malumunuz bu camiler inşa edildi. Özür dilerim, Fatih Camii ikinci kıyamette yıkıldı. Bu kıyamette yıkılmadı. Sultan II. Mustafa zamanında yıkıldı ama hasar gördü. Şimdi Sultan Bayezid'den itibaren bu zelzeleyle nasıl baş edeceklerini düşündüler. Dediğiniz gibi sizin yepyeni bir coğrafya. Zelzelede bir enerjinin çıktığı zaten öteden beri bilginler tarafından tespit edilmiş
yani
bir şey.
Aşağıdan yukarı bir kuvvet uygulanıyor, bir güç uygulanıyor.
O belli bir şey zaten. Hı-hı. Yani depremin zaten teşekkülünden de bu anlaşılıyor. Bunun yerde hava verilerek Yani belli yerleri rahatlatarak oralar, yani düşünün bir kuyu açtığınız zaman buradan çıkacak enerji veya sarsıntıda buranın sarsılması diğer yerlerdeki harabiyeti azaltıyor, bazen hiçe indiriyor. Hı hı. Benzeri bir tecrübeyi Mimar Sinan Süleymaniye Camii'nin altında da yaptı. Hı hı. Süleymaniye Camii çok uzun sürdü inşası. Yaklaşık 7-8 sene kadar devam etti. Halbuki Mimar Sinan hiçbir eserinde bu kadar uzun çalışmamıştı. Hı hı. Uzun sürmenin sebebi buydu. Yani o tepe iki bakımdan tehlikelidir. Hem zelzele olması itibariyle hem de heyran bölgesidir Süleymaniye. Halice doğru akan bir bölgedir. Oraya çok sıkı kazıklar çakarak heyelanı önledi ve bu şekilde kuyular kazarak zelzeleden mütesir olmasını asgari indirmeye çalıştı. Ve nitekim Süleymaniye Camii çok büyük zelzeleye göz geçirdiği halde diğer camilerin hiçbirisinin uğradığı akıbete uğramadı çok şükür. Şimdi bu zelzelelerde alınan ikinci bir tedbir. Yani mimarinin ahşaba dönüştürülmesi ve şehrin belli yerlerinde sarnıç gibi kuyular açarak zelzelenin tesirini asgariye indirmek. Uzun zaman İstanbul'da ufak tefek zelzeleler kaydedildi. Fakat ikinci bir zelzele Sultan 3. Mustafa zamanında oldu 1766. Buna da küçük kıyamet derler. Bu zelzelenin merkezinin de yine İzmit Körfezi olduğu tahmin ediliyor. Yani oradan gelen haberlere göre. Ama şehirde çok büyük tahribatı
sebebi. Çok uzun bir deprem.
Uzun sürmüş, evet.
Evet, süre yani olarak.
Kronikler bunun birkaç dakika devam ettiğini söylüyor.
İki dakika, evet. Bir hafta sonraki tekrar olmuş. Artçısı 4 dakika gibi.
Bir evet, yani bu süre. Uzun bir müddet. Bu uzun müddet eğer anlatılanlar doğruysa, ama yani dikkati çektiğine göre bunun belli bir zaman devam ettiği anlaşılıyor. Ve bu zelzelenin harabatı çok fazla olmuştur. İstanbul'da çok bina yıkılmıştır. İşte Fatih Camii, Eyüp Camii bunlar arasındadır. Hı hı. Bunda da Sultan 3. Mustafa çok muazzam bir imar faaliyeti İstanbul'u tekrar inşa etmiştir. Sultan 3. Mustafa'nın zaten bir projesi vardı. Sakarya Nehri'ni Sapanca Gölü'yle, Sapanca Gölü'nü de İzmit Körfezi'yle birleştirerek Orta Anadolu'yu hem İstanbul'la bağlamak hem buradaki buğday ve ahşap mamullerini İstanbul'a
ticaret yolu
açmak, hem de bir acil nakliyat yolu, hı hı, gibi düşünmüşse de bir miktar hatta kazmaya başladılarsa da Rus harbi mani olmuştur. Hı hı. Bunun arkasında da bu İstanbul'u imar etme projesinin yattığı anlaşılıyor. Bu iki büyük zelzeleden sonra üçüncü bir zelzele yaşamıştır İstanbul. O zelzele de mesela Fatih Camii'ni Sultan 3. Mustafa tekrar yaptırdı. Temellerine kadar yıkıldı çünkü. Fakat mimari stil aynıdır. Fakat Eyüp Camii, o da Sultan 3. Selim zamanında yapıldı. Mimari stil olarak farklıdır. Sultan Fatih zamanında yapılan caminin daha basit ölçüde olduğu anlaşılıyor. Sultan 3. Selim'in yaptırdığı cami daha büyük bir camidir. Ve stil itibariyle de Sultan 3. Selim devrinin mimari hususiyetlerini taşır.
Kısa bir ara verelim. Hemen arkasından tekrar buluşacağız. Bitkilerle Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sunduğu İpek Yolu reklamlardan sonra devam edecek. Sohbetimiz devam ediyor. Tabii İstanbul'da arka arkaya yaşanan bu büyük depremler, saydığımız 3 deprem büyük deprem. Evet. Ekleyeceğimiz var mı bu kronolojiye?
Bir tane daha deprem var. Sultan Hamit zamanında olmuştur. 1895 senesinde. Bu da yani buna küçük kıyamet denmemiş ama bir hayli tesiri olmuş. Kapalı Çarşı'nın kubbeleri çökmüş mesela. İstanbul'da bir hayli ev yıkılmış. Gündüz olduğu için ve yaz olduğu için insanlar çok fazla müteessir olmamış. Yani ölü sayısı çok fazla değil. Ama İstanbul'da çok bina yıkılmış. Yani orada Rabbin lütfu gündüz ve yazın olmasıdır. Çünkü kışın olduğu zaman tahribat daha fazla oluyor. Ben Erzincan zelzelesinde bulundum. Orada insanların çoğu soğuktan öldüler. Binalardakiler. Yani kurtarılmayı beklerken.
Yani enkaz altında
kalanlar soğuktan öldüler. Yani kurtarıldılar ama ölü cesetleri donmuş cesetlerine ulaşıldı. Yani o soğuğun tesiri Şubat ayıydı. Yani bu bir büyük bir lütuftu. Ondan sonra tabii Yunan Harbi, bu depremin tesirleri Osmanlı maliyesini çok sarstı. Sultanahmet'in tahtına mal olan hadiselerden bir tanesi olarak bunu izah etmek mümkündür. Maliye biliyorsunuz zaafa uğradığı zaman hükümet daha fazla tedbir almak istiyor. Maaşları zamanında veremiyor. Daha çok vergi toplamak istiyor. Böyle yapan hükümette sevilmiyor.
Pek fazla kalmıyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi işin biraz daha insani tarafına bakalım. Hazırlıksız yakalanıyorsunuz. Şu anda da hep bir deprem ülkesi olduğunu söylüyoruz ülkemizin. Hazırlıklı olalım diyoruz. Deprem sigortası yaptıralım. Şahsi sigortalarımızı yaptıralım. Evimizi sağlam yapalım. Sağlam yerlerde yapalım. Bir deprem çantamız olsun. Aracımızda bir deprem çantası olsun. İşte depremden sonra buluşabilmek için bir acil buluşma noktası. Küçücük bir çocuk bile olsa evimizin ferdi. Bunu ifade edelim ve orada buluşalım diyoruz. Ama bunlar tabii uygulanmıyor. Evet. Yani inşallah uygulamaya gerek kalmasın ama bilmek lazım.
Evet.
İnsani olarak nasıl karşılamış İstanbullular depremi? Diyelim ki evleri yıkılmış. Ne kadar zaman dışarıda kalmış? Kışın olan bir depremde çadır bulabilmiş mi? Nasıl beslenmiş?
Şimdi İstanbul zelzeleden dolayı afete çok alışık. Yangından dolayı afete çok alışık. Çok sık yangın olur İstanbul'da. Çok sık ama. İnsanların hepsi her an evleri yanacak şekilde müteyakkızdırlar. Evler bitişik nizamdır. İstanbul'un bu lodosu, çok sık esen lodos, yangını arttırmaktadır. Zaten eski evlerin, köşklerin çoğunun lodos duvarı olur. Hala ben bazı evlerde görüyorum o lodos duvarı. Kötü, künt bir duvar. Lodosu kestiyse yangını yaymasın diye yapılan bir duvardır. Şimdi bundan alışıklardır. Hatta her evin bir yangın çantası vardır. Bunun içinde ama sağlık şeyleri yok tabii, ilaçlar falan. Tapular.
Yük daha
da ağır.
Hırsız gelirse alıp hırsız onu gelirse, da götürebilir.
Götürebilir tabii ki. Bunları alırlar. Bu umumiyetle metal olur. Yanmayacak şekilde dökme olur. Yani yangından bir tesir olmayacak şekilde olur. Bunu alırlar. Şimdi zelzelede de aynı şekilde. Zaten yangına müteyakkız olanlar zelzelede de bir miktar müteyakkız oluyorlar. Tabii yangındaki teyakkuzla zelzeledeki aynı değil. Zelzele anlık oluyor. Fakat tabii eski evler bir veya iki katlı olduğu için bu evlerden çıkmak, kurtulmak biraz daha kolaydır. Malum İslam kültüründe zelzele bulunan evden çıkmak emredilmiştir. Yani o evi sonra, çünkü zelzelede zaten çıkmanızın bir şey ifade etmez. Zelzele olup bitene kadar zaten çıkamazsınız. Ama zelzeleden sonra o zelzele devam eder. Artçı diyorlar şimdi. Çoğu yıkılan binalar birinci zelzelede değil, artçılarda yıkılmıştır. Çünkü birinci zelzelede ev
Yorulur,
harap olur. Ondan sonra gelen müteselsel zelzelelerde, artçı sarsıntılarda ev yıkılır. Dolayısıyla birinci zelzelede evden çıkmak can kaybını çok azaltır. Şimdi İstanbullular yangından alışıklar. Mahallelerde zaten yangın yerleri var, boş arsalar var. Zelzele olduğu zaman evleri terk ediyorlar. Ve uzun süre eve girilmiyor. Çünkü neden? Zelzele yangın gibi değil. Yangın bitti mi zaten eviniz yanmamışsa gelirsiniz. Yanmışsa zaten bir akrabanıza gideceksiniz. Zelzele böyle değil. Zelzele ev karşınızda dursa bile içine giremezsiniz. Çünkü İstanbul zelzelelerinin uzun zaman müteselsilen devam ettiği anlatılıyor.
Mesela bir depremde 4 ay boyunca.
4 ay yani mevsim boyu İstanbul sallanıyor. İstanbul halkından Taşra'da akrabası olanlar Taşra'ya gittiler. Ve bir seneye yakın Taşra'da kaldılar zelzelelerde. Yani
bu bir çözüm. Akrabası olan
İkinci
için.
Çözüm İstanbul'da zelzeleden doğrudan bir tesir olmamış yerlere gitmek. Yakın köylere, İstanbul'un yakın köylerine gitmek. Çadır, o zamanki şimdiki gibi çadırlar o zamanlar yok. Herkes kendi çadırını kuruyor. Malum göçebe kültüründen geliyoruz. İki direk dikersiniz. Üzerine kilimleri atarsınız. Peki bu kilimler nereden geldi? Birinci zelzeleden sonra ev yıkılmamışsa yürekli adamlar içeri girerler. Yaz veya kışsa duruma göre içeriden döşek, yorgan, battaniye, kilim gibi şeyler giyisi. Çıkartırlar. Giysi. Dışarıda zelzelenin şeyinden mütesir olmayacak bir yere bir küçük çadır kurularak evler burada 6 ay oturanları işittik.
Ama şimdi hani o zamanki sosyal düzenli harem selamlık hayatı
çok zor,
da orada.
Çok zor. Evet. Mesela ben bir aileyle tanıştım. Ortadan perdeyle böldük dedi. Büyük bir çadır kurduk dedi mahallede. Büyük bir çadır. Ortayı perdeyle böldük dedi. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta yattık dedi. Aylarca ortada yemek pişirdik. Yani hanımlar pişiriyor yemeği. Erkekler işte dışarıdan evlerden bir şeyler getiriyorlar. Erkeklere veriyorlar, kendilerine veriyorlar. Böylece hatta doğumlar oluyor. Orada çok hatıralar anlatılır. Yani düşün, o çadırda doğanlar var. Eve giremiyorlar.
Uzun süre kalındığı da.
Bir de dağılınmış yani düzen dağılmış. Ebe nerede? Ebe köyüne gitti. Mesela böyle şeyler olmuş İstanbul'da. Yani birkaç ay İstanbul'un o zelzelenin travmasından kurtulamadığını anlatanlardan dinledik veya okuduk.
Peki devletin depremzedeye yaklaşımı?
Şimdi birinci ve ikinci zelzelede yani bir iki büyük kıyamette devletin nasıl tedbirler aldığını bilmiyoruz. Sadece İstanbul'un yeniden inşası için hummalı bir faaliyette bulunduğunu gördük, biliyoruz. Eğer İstanbul'daki binaların inşa için bu kadar hummalı bir faaliyet gösterilmişse elbette ki o zelzelezedelerin yardım içinde belli tedbirler alınmıştır. Fakat bunlar hakkında malumata sahip değiliz. Fakat Sultanahmet zamanındaki malumata sahibiz. Sultanahmet zamanında evleri yıkılan, evlerine giremeyen ve ölüleri olan kimselere hükümet çadır dağıtıyor. Ve muntazaman bir de yemek çadırı var. O yemek çadırından yemek dağıtıyorlar. Hı hı. Henüz daha Kızılay teşekkür etmemiş, faaliyetleri intişar etmemiş. Saray vasıtasıyla organize edilmiş.
Saraydan yemek dağıtımı saraydan bir gelenek dağıtımı. Zaten yakın zaten çevreye. Onu biraz daha büyütüyorlar.
Beşiktaş'ta öyle, evet. Ondan sonra saray cerrahlarının ve askeri cerrahların rolü çok büyük. Onlar zelzele bölgesine hemen mevzilendiriliyor. O İstanbul'da hasta ordusu vardır. Hasta ordusu subayları kısmen yardım askerleri, yardım enkaz kaldırma faaliyetlerinde çalışıyorlar. Halk da zaten sizin de işaret ettiğiniz gibi eski insanlarda yardımseverlik bir şiar. Bugün sana, yarın bana hesabı. Yani bu zelzelede de İstanbul halkından zelzelede mutazarrı olmayanların bir de yaz ve gündüz olması sebebiyle diğerlerine yardım ettiğini biliyoruz. Şimdi o zamanlar zelzele fevkalade bir devir. Bu devirde normal hayatın sürdüğünü söylemek kolay değil. Mektepler, imaretler, vakıflar. Hı hı. Ama İstanbul'da kurulmuş bir vakıf düzeni vardır. Bu vakıf düzeninde külliyelerde imarethaneler vardır. Bu imarethaneler zaten fakirlere yemek vermektedir. Bu imarethaneler hemen belli yerler tarafından ki bu dahiliye nezareti beslenip hemen zelzele zedelere, deprem zedelere yemek yaparak şeyi devam ettiriyor, faaliyetini devam ettiriyor. Zelzeleden evi yıkılanlara ilk zamanlar boş mektepler, yaz tatili olduğu için tahsis edilmiş, şimdi de öyle oluyor İstanbul'da o zaman. Kısmen mescitlerde yatanlar olmuş yaz olduğu için. Bir müddet yani o zelzele bitip de millet evine dönene kadar. Bunu Sultanahmet zamanı için söylüyorum.
Son büyük deprem için.
Bu şekilde geçici bir süre depremzedelerin ibadeti yani ev ihtiyaçları
karşılanmış. Aynı yardımda da bulunmuş sanırım evet. Son depremde. Evet. Böylece insanlar bir parça düzenini korumaya çalışmış.
Telafi edene kadar yani o geçiş dönemi telafi edilene kadar.
Peki bu dönemden istifade etmek isteyenler olmuş mu? Yani hem asayiş açısından, hem ekonomik açıdan, hem düzen açısından, hem evet. De çok da insani olmayan şey yağmadır, fırsatçılıktır, fahiş fiyatlarla ürün satmaktır.
Evet. Bunların hepsi yaşanmıştır. Bunlar yani insanlık tarihi kadar eski şeyler, insanın fırsatçılığı sadece İstanbul'da değil, bütün zelzelelerde yağma iki türlü oluyor. Birincisi ölüleri soymak. Bu çok iğrenç bir şey tabii. Zelzele olmuş. İnsanlar yapı altında kalmışlar. Kiminin parmağında yüzük, kiminin kolunda bilezik. Hatta bunların çok feci şekilde alındıklarına dair rivayetler de var. Hapishaneler yıkılıyor. Mahkumlar serbest kalıyor. Bak her zaman da mahkumlara suç bulmamalı. Mesela Erzincan zelzelesinde mahkumlar şeye yardımcı olmuşlardı. Enkaz kaldırmaya. Hapishane yıkılmış zaten. Kimse onlarla ilgilenecek durumda değil. 39 zelzelesinde yardımcı olmuşlardı. Ondan sonra bundan dolayı affedildiler. Mahkumlar.
Bu iyi davranışlar.
Evet, bu davranışlarında da hepsi affedildiler. Af çıkardı hükümet onlar için. Daha sonra şimdi insanlar evlerine giremiyorlar. Fakat evlerde eşyalar var. Bu eşyaların soyulduğunu biliyoruz. Hatta bununla alakalı zabıta vakaları vardır. Bunun üzerine hükümet zaten zaptiyeleri mahalle aralarında mevzilendirmiş.
Peki bunlar istisna mı yoksa i̇stisnai. Zannettiğimizden i̇stisnai. Daha çok mu?
İstisnai. Yani bu biliyorsunuz hırsızlık nasıl istisnaidir? Yani cemiyette her gördüğünüz insan hırsız değildir. Hırsız sayısı bellidir. Ama hırsızlık konuşulur. Çünkü fevkalade bir hadise olduğu için.
99 depremi için geçtiğimiz günlerde bir dinleyicimiz not olarak göndermişti. 99 depreminde büyük şehirlerde hırsızlık vakaları azalmış. Çünkü hırsızların çoğu depremin olduğu yere enkaz soymaya gitmiş.
Enteresan.
Hakikaten şaşırıyor insan. Yani şimdi böyle bir durumda bir, herkes enkaz altında kalana yardım etmeye
şimdi
koşarken.
Hırsızlık bir meslek. Dünyanın her yerinde ben işitmiştim Mısır'dan.
Meslek olarak mı?
Meslektir tabii yani menfi bir meslek. Yani profesyonellik diyelim. Ben şunu işitmiştim. Mısır'da namlı hırsızların hac mevsiminde hacca gittiklerini soymak için yani. biliyoruz. Yani mesleğini icra etmek için. Mesleğini icra etmek için gidiyor
hani
insan.
Orada da var.
Tabii. Yani bu bir hastalık zaten. Yani hırsızlık bir hastalıktır. Yani bir iptiladır. Yani bu zelzelede neler işittik? Neler işittik? O mümkün değil. Dediğiniz gibi insanlar onu kurtarırken o da orada yüzüğünü bileziğini almaya çalışır. Bunun için hatta elini parmağını bile kesenleri işittik. Bu mümkün.
Peki gelelim fırsatçılara. Yani diyelim ki ticari olarak bir ürünü değerinden fazla, özellikle de depremden istifade ederek değerinden fazlaya satanlar tespit edildiğinde cezalandırılır mı? Ya da cezası evet. Ne olur?
Şimdi önceki meseleyle alakalı bir şey söyleyeyim. Erzincan zelzelesinde olmuş bir hadiseyi anlatmışlardı bana. Bir genç delikanlı evi yıkılıyor, dışarı çıkıyor. Don gömlek, gece oldu malum Erzincan zelzelesi. Dükkanlar yıkılmış, ceketler, elbiseler sokakta. Bu delikanlıya diyorlar ki şuradan bir ceket al da giy. Yok diyor, ben hırsızlık yapamam diyor. Giyim, onu anlatmışlardı mesela böyle bir hadise.
O halde bile.
O halde bile gidip de. Halbuki burada artık hırsızlık bile değil. Kendini korumak için oradan bir. Yani insan perhizkar olduğu zaman zelzeleyi fırsatı gözetmez. Şimdi harp ve afetler. İkinci hırsız türünü iştahını kabartır. Onlar da ihtikarcılardır. Şimdi zelzelede oraya mal gelişi azalır. Oraya mal sevk ettiğiniz zaman fahiş fiyatla sevk etme imkanınız vardır. Hemen fırsatçılar bu haberi aldıkları zaman buraya mal sevk ederler. Bire satılan mal ikiye satılır. Normalde de burada bir ihtiyaç olduğu için bununla alakalı zabıta tedbirleri de vardır. El konuyor mallarına ve raiç fiyatla satılıyor. Osmanlılar'da da var, Cumhuriyet devrinde de var.
Tabii bunun psikolojisini belki araştırmak bizim programımızın görevi değil ya da değerlendirmek ama insan konuşurken bile çok rahat konuşamıyor bu konuyu.
İnsanlar, etrafındaki canlılara karşı gaddarlar. Yani insanın içinde merhameti kalmamış, insanlara bir hıncı var. Onların malını, canını veya onların eziyet duymasını o normal kabul ediyor. Hatta bundan zevk alıyor. Yani hırsızlık da bunlardan bir tanesidir.
Şöyle düşünün, aynı depremi yaşamışlar. Belki komşusu depremde enkaz altında kalmış.
Bana olmadı diyor.
Bana olmadı ama yani olabilirdi.
Onu düşünmüyor.
Ama ekmek bugünü satarken 1 lira yerine 5 liraya satıyor mesela.
İşte Forgot Tomorrow diye bir şarkı vardı Frank Sinatra'nın. Yarını unut, yani bugün yaşadığını hesap et. Bugün yıkılmadı, sen kaldın. Yani tamam, o zaman yarın bir gün sana geleceğini düşünme. Bu da bir insan psikolojisidir. Yanlış bir psikoloji ama.
Ama tabii yarın onun başına geldiğinde de onun yaptıkları unutulmayacaktır. Ben öyle
hele o zaman olsun diyor.
Şey gibi psikologlar söylerler, yarının endişesini şimdiden satın alma.
Evet, doğru. Bu insani ihtiyaçlar için doğru. Ama ahlaki şeyler için doğru değil. Yani bütün dinler, ahlaki prensipler insanlara yaptıkları kötülüklerin kendisine ileride veya öldükten sonra mutlaka, yani ileride deyince ister sonraki hayatınızda ister öldükten sonraki hayatınızda karşınıza çıkacağınızı söylerler. Ama bu hırsa dönüşmemeli. Yani yarın nasıl yaşarım acaba? Para biriktireyim, yemeyeyim, içmeyeyim.
İman eksikliğinin de
tabii,
acaba?
Tabii iman zaafıdır. İnsanların rızkı takdir edilmiştir. Yani bütün dinler bunu söylüyor. Yani hatta bir şiirde geçiyordu. Ağzındaki değirmen öğütmekten aşındı. Sen hala diyorsun ki yarın verir mi? Yani dişleri kastediyor. Öğüte öğüte dişlerimiz eskiyor. Ama hala bir düşünüyorsun ki sen yarın acaba verir mi? Onun için şimdiden saklayayım. Aman yemeyeyim. Yani bunlar kötüleniyor. Yani o söylenen söz, yarının endişesini bugünden satın alma, budur. Yarın ne olacak? Bırak bunu düşünme.
Peki deprem olduktan sonra hemen herkesin kafasında neden sorusu var. Yani evet. Neden oldu? Neden burada? Neden ben? Başımıza gelen her kötü şeyde aynısını soruyoruz. Depremle ilgili de bu konuşulmuş
tabii
mu?
Tabii ki. Zelzelenin sebebi yani tamamen fiziki bir hadisedir. Ama işin tabii manevi boyutu da vardır. Bütün dinlerde insanların belli kendilerine öngörülen çizgiden çıktıkları zaman deprem, afet, umumi belalar veya hususi belalar, işte hastalık, fakir düşme, sevdiklerini kaybetme, sakatlanma gibi belalar yediğine inanılır. Bu mutlak değildir ama. Yani şunu demek istiyorum. Efendim bir yerde zelzel oldu, orası belaya müstahaktı da zelzel oldu. Veya bir yerde zelzel olmuyor, orası belaya müstahak değil. Bu manayı çıkartmak doğru değildir. Onun için her başına bela gelen insanın, bak şu işi yaptı da başına bu bela geldi, bak bu işi yaptı da başına bu bela geldi demek doğru değil. Ama insan kendisini değerlendirirken bunu söylemeli. Yani ben ne yaptım da başıma bu geldi demeli, ama başkaları için dememeli. Bizim bir hastalığımız var. Başkalarını değerlendirirken evet. kendimizi değerlendirmeyi unutuyoruz. Halbuki bize emrolunan kendimizi kritik etmemizdir. Kendimizi değerlendirmemizdir. Başkalarını
değil. Dedikoduya mı giriyor artık?
Dedikoduya giriyor, iftiraya giriyor. Daha kötüsü var. İftiraya giriyor, gıybete giriyor. Ve de insanın kendi kusurlarını görüp düzeltmesine mani oluyor. Siz başkalarının kusurlarını devamlı gündeme getirirseniz o zaman ben ne kadar iyiyim? Neticesi çıkıyor. Bu da insan için büyük bir tuzaktır. Şeytanın tuzağıdır
bu. Büyük bir kibir değil mi?
Evet. İşte o zaman ilerleyemezsiniz. O zaman mümkün değil ilerlemek. İnsanın maddi ve manevi olarak ilerlemesi mümkün değil.
Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür ederim.
Şimdi tekrar görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.